Ayrım 2.
Yalnız aynı evde birlikte yaşamak mıdır evlilik? Paylaşacak başka bir şeyimiz olmadığına göre öyle. Sıcak mıdır odaları? Daha soba mevsimi de değil. Benim için kursunlar birine. Çok üşüyorum. Mangala bile razıyım. Bir bayram günü konuk odasındaki sobadan mangala ateş alırken halıya dökmüştü annem. 3 yıl oldu belki. Yanan köşeyi konsolun altına gizledik. Babam bir yandan sofaya eşya taşımış, bir yandan da çocukluğunun en korkunç anısını, evlerini de kül eden büyük horhor yangınını anlatmıştı bilmem kaçıncı kez. 1 Mayıs günü öğleden sonra kalem katibi Nail Efendi'nin Şekerci Sokağı'ndaki evinde balık kızartırlarken tavadaki yağ parlayıvermiş. Bir saat içinde kül olmuş koskoca bir semt. Söndürmeye gelen tulumbacı takımına ihsan-ı şahane dağıtılmış. Oysa babam çoğunun o kıyamet içinde yükte hafif pahada ağır ne varsa ceplerine doldurduklarını gözlerimizle gördük diyor. Eşyaları da ateşten kurtarıyoruz diye pencerelerden atıverirlermiş. Gariptir evlerinin eşyalarının kül olmasından çok kapı önündeki akasya ağacının yandığına içlenir babam her anlatışında. Kömürleşmiş dallarını yeniden yeşertmek için neler yapmamış. Bizimki de horhor yangınından eksik kalmazdı. Ucuz kurtulduk. Üstüne kimse gelmeden halıyı baş aşağı çevirip yaydık odaya yeniden. Giyindik, tarandık. Annem ilk kez lavanta kokusundan bana da sürdü. 14'ümü bitiriyorum artık. Büyümüşüm. Gittim kahve pişirdim üçümüze. Konuk odasına kurulmuş içerken bir gülme tuttu hepimizi. Çok da geçmedi, teyzemler geldi, biz yine gülüşüyorduk. Anlattık başımıza geleni, Ferit enişten büyük geçmiş olsun diye göbeğini hoplata hoplata güldü. Yağmurun hızı kesildi gibi. Ben kupanın içinde ürperiyorum, arabacı ne yapsın? Muşambası var mı acaba? Olmaz mı hiç, sırılsıklam olur yoksa? Sucu Deli Hasan vardı çocukluğumda. Çift atlı sırık arabasında menba suyu taşırdı bizim semte. Daracık sokaklarda bile kırbacı şaklata şaklata 4 nala koştururdu atları. Deli diye anılmasının başka bir nedeni de var mıydı bilmiyorum. Üstü başı dökülürdü. Doğrusu dökülmeyen kaç kişi vardı o yıllarda? Balkan Savaşı acının, yokluğun en koyusuyla kavuruyordu halkı. Sokakta oynarken arabasını görür görmez arkadaşımla koşar yalvarırdık bizi damacanaların üstüne oturtması için. Terzi İsmail Hakkı Bey'in kızları Şevkiye ile Halide'yi oturturdu da bana pek yanaşmazdı. Annemden korkardı çünkü. Kaç kez yakalanmışızdır. Kafesin arkasından Hasan Efendi indirsene çocuğu diye bağırdı mı beni top gibi kucaklar atardı aşağı. Şaşkınlıktan fesini çıkartır matruş kafasını kaşıyarak uzaklaşırdı bizim evin önünden. Sonra da annem dükkana iner babama çıkışırdı gözünün önünde olan biteni seyirci kaldığı için. Ama babam çocuk bu acanım der başka bir şey demezdi. İşte o zaman daha çok öfkelenirdi annem. Kolay mı varı yoğu tek çocuk. Umudum yalnız sendeydi baba. Ne annemde ne teyzemde ne de kadim dostu Reşit Bey'i gözünüzde peygamber gibi yücelten Ferit eniştemde. Sen de bir başına bıraktın beni. Isındır yüreğini demesi kolay. Isınmıyor işte. Dimdik bir yokuşu iniyoruz. Yol ıslak. Bir kaysa atların ayakları. Bir gün sabahtan akşama dek bekledik. Su getirmedi Hasan. Ertesi günde getirmedi. Daha ertesi günde. Sonradan duyduk, atları bir otomobilden ürkmüş caddede. Top gibi fırlamış yolun üstüne, hemen ölmüş. Çok yaşlı sanırdım onu, değildi belki. Çocuk gözüyle öyle görüyordum ben. Çöküktü üstelik, dişlerinin çoğu dökülmüştü. Nereden çıktı şimdi Deli Hasan? Yağmur, arabacının muşambası. Her biri bir yerlerden çıkıp geliyor böyle. Elimi uzatsam dokunabileceğim hepinize. Tenlerinizin sıcaklığını, soluklarınızı duyabileceğim. Sizler de bırakıp gitmeyin yanımdan. Hep çıkın gelin böyle bir yerlerden. Söylememe bile gerek yok. Geleceksiniz biliyorum. Belki yarım saattir oturuyorum yatağın kıyısında. Oysa Reşit Bey öğle yemeğine gelinceye kadar ortalıkta bekleşen çeyiz denklerini yavaş yavaş açıp yerleştirmek düşüncesindeyim. Geç bile kaldım. Bursa'da 5. günüm bugün ama canım istemiyor bir türlü. Kendimi zorlamazsam bu sabahta yapabileceğim yok. Pek öğleye bitecek iş değilse de başlamış olsam. Zehra Hanım'la yalnızız evde her günkü gibi. Reşit Bey küçük oğlu Numan'la dükkana gitti erkenden. Öbürlerinin büyük oğlu Servet'le karısı Nihal'in, Sonra küçük gelin Güzide'nin yüzlerini bile görebilmiş değilim daha. Geldiğimiz günün arifesinde İnegöl'e gitmişler. Oylat dedikleri bir köyde şifa hamamları varmış. Hangisi hastaysa artık. Zehra Hanım'ın kızı orada otururmuş. Ona konuk gitmişler. 10 günden önce de dönmezlermiş. Bu tatsız karşılama sinirlendirdi Reşit Bey'i. Yanımda ağzını açıp bir şey söylemediyse de oğluyla baş başa kaldıklarında sormuştur hesabını. Korktuğum kadar soğuk davranmıyorsa da benden hoşlanmadığını seziyorum Numan'ın. Sanki iyi geçinmeye zorluyor kendini. Sevilmeyen bir konuğun varlığına katlanır gibi katlanıyor bana. Öbürlerinin de hoşlanmayacaklarından kuşkum kalmadı ama şaşırtmamalı bu beni. Az çok beklemiyor muydum? Düğüne bile gelmediler. Bir de torunu varmış meğer, büyük oğlundan. 1,5 yaşında bir oğlanmış. Gelinceye kadar hiç sözünü etmemişti. Utandı mı yoksa? İsteksizce ayağa kalkıyorum. Kapının yanında duran küçük kutunun başına gidiyorum ilkin. Tam o anda Zehra Hanım'ın yukarı çıktığını duyuyorum. Çok geçmeden de kapı vuruluyor. Açtığımda içine küçücük bir cezve ile boş fincan konulmuş tepsiyi uzatıyor bana. Kahve pişirdim diyor, yorulmuşsunuzdur. Şaşkınlıkla alıyorum elinden tepsiyi. Daha hiçbir şeye el sürmediğimi söyleyemiyorum. Zahmet etmişsin diyebiliyorum yalnız. Afiyet olsun demesiyle kapıdan ayrılması bir oluyor. Bu sabah ne yapacağımı anlatmış mıydım ona? Anlatmasam nereden bilecek? Kapıyı kapatıyorum. Tepsiyi konsola koyup fincanı dolduruyorum. Bir yudum içiyorum. Şekeri azıcık bol ama yine de güzel pişirmiş. Dev gibi bir boşnak kadını Zehra Hanım. Efendisine sadık. Geldiğimiz akşam anlatmıştır Reşit Bey. 93 göçünde kimsesiz bir çocukmuş. Bursa'ya varınca evlerine besleme olmuş. 16'sında Keles'e gelin gitmiş. 19'unda dul kalmış. Oğlumuza uğursuz geldin diye kapı dışarı etmişler koca evinden. Kızını da burada büyütmüş, gelin etmiş. Demek bu evde hizmetçilik değişmez yazgısı. Kahvemi büyük yudumlarla bitirip tepsiye bırakıyorum fincanı. Ayağımın dibindeki kutuyu açma derdine düşüyorum yeniden. İp kolay çözülüyor. Kapaklarını dışa deviriyorum. Buruşturulmuş kağıt parçalarını boşaltınca hemen üstte komşumuz Binnaz Hanım'ın armağanı şerbet takımı geliyor elime. Önce bardakları çıkartıp konsola diziyorum tek tek. Dibi buzlu, üstü saydam, zarif bir takım. Sürahiye el atarken kapı zilinin çaldığını duyuyorum. Konuk gelmez sabah vakti. Kim olabilir başka? Belki Reşit Bey'in kaç gündür sözünü ettiği orta işlerine bakacak kızı getirdiler köyden. Bugün yarın gelir diyordu. Aldırış etmeden sürahiyi çıkartıyorum. Kağıtları sıyırıyorum. Çatlamış hem de boydan boya. Yolda olmuştur. Sürahisiz bardaklar neye yarar? Pahalı bir şeye de benziyor. Merdivende ayak sesi var. Kızı getirmişlerse beni çağırmasına gerek yok. Bunca yıllık emektarı evin. Aklına yatıyorsa. Olur mu hiç? Evin has hanımı görmeli asıl. Çocuk ağlaması. Yaklaşıyor. Gelen kim? Sürahiyi konsola bırakıp kapıyı açtığımda Zehra Hanım'ı kucağında küçük bir çocukla buluyorum karşımda. Döndüler Cihan Hanım diyor ivecen bir sesle. Dediklerinden erken döndüler. Bir şey sormama zaman bırakmadan da salyası sümüğü birbirine karışmış çocuğu kucağıma uzatıyor. Aptallaşmış gibi alıyorum kollarıma. Pek yakıştı kucağınıza inan olsun. Hadi tez vakitte inşallah. Bir çırpıda sessizce bir dua okuyup yüzüme üfledikten sonra soruyor. Gelin hanımlar yukarı mı çıksınlar siz mi aşağı inersiniz? Mektup. Merdiven başında elime tutuşturuyor Rabia. Bir alev yalıyor içimi. Sarılıp öpeceğim neredeyse karşımda alık alık bakan irin suratlı tombalak genç kızı. İlk mektup bu. Babamın yazısı bu denli güzel miydi? Dükkanın hesaplarından başka ne yazdığını gördüm ki ben. Zarfı açmaya uğraşıyorum titrek parmaklarımla. Beceremiyorum. Otursam bir yere, nereye? Oturma odasına girmem. Nihal'le Güzide'nin gözleri üstümdeyken. Odama çıkmayı da gözüm almıyor. İyisi mi şurada ayaküstü? Kız da gitmez oldu karşımdan. Baş tarafından yırtıyorum zarfı. Trabzan'a belimi vererek bir orasından bir burasından delice okumaya başlıyorum. İki gözüm evladım diye başlıyor babam. Bursa'ya vardığınızın mektubu, teşrin evvel günü, endişeye mahal, çok şükür. Hayır, bir şey anlaşılmıyor böyle. Bir daha başından ama olabildiğimce dingin okumaya başlıyorum. İki gözüm evladım, Bursa'ya salimen vardığınızı bildiren mektubun dün teşrin evvelin ikinci günü akşamı elimize geldi. Ziyade sevindirdi bizi. Allah sağlığınızı, afiyetinizi daim, yuvanızı mesut bahtiyar eylesin. Bizlerden yana hiçbir endişeye mahal yoktur. İyiyiz çok şükür. Teyzenler de afiyettedirler. Bu vesileyle selamlarını yazayım peşinen. Kah biz onlarda, kah onlar bizde günleri geçiriyoruz. Tek üzüntümüz ayrılığındır. Lakin sebebi saadetin için fedakarlık etmek hepimizin vazifesi değil midir çocuğum? Sebebi saadetin, sebebi saadetim. Yapma baba, sığınma bu sözlerin ardına. Anneme belki ama sana hiç yakışmıyor. Hem açık açık söylememiş miydin bana her şeyi, dünyaya gözünü yummadan? Hassaten memnuniyetimizi arttıran husus, Reşit Bey'in henüz İstanbul'dayken hasret çektirmeyeceğim yolundaki nazikane sözlerini mektubunda yazdığın üzere an be an teyit etmesidir. Seni her daim yakınımızda bedbaht görmektense uzakta mesut olduğunu bilmek evladır bizler için. Zehra Hanım'ın aşağıdan seslenmesiyle isteksiz adımlarla merdiveni iniyor Rabia. Hele de Mevla Reşit Bey'e gösterdiği torun mürüvvetini bizlere de nasip ederse, annem yazdırtmıştır bunu. Kocamın torun sahibi olduğunu umursamaz görünerek ders veriyor aklınca bana. Bu kadarla da yetinmez o. Kim bilir neler yazdırtmak istemiştir daha. Babam yazmaz. İlk kez annemin okuma yazma bilmediğine seviniyorum. İstanbul'u anlat diyorsun mektubunda çocuğum. Nesini anlatayım bilmem ki, hep aynı İstanbul işte. Bıraktığın gibi. Zaten kara kış var kapımızda. Karından, çamurundan, bir de acı poyrazından gayrı anlatılmaya değer nesi olacak? Yazın da siz buraya gelirsiniz inşallah. İstanbul o zaman İstanbul olur. Söz arasında bildireyim, annen şimdiden odanızı hazır etme derdine düştü. Nuru Didem, neredeyse unutacaktım, bizim Cemal Kalfa'nın pek çok selamları var sana. Latife ile tehdit ediyor beni. Küçük hanıma benden selam yazmazsan kavanozlarda, camekanda örümcek bağlasa silmem diye. Sabah güneşi vurmuştur şimdi dükkana. Parlatılmış pirinç kavanoz kapakları altın gibi ışıldar. Sözlerimi burada bağlarken seni hasretle bağrımıza basar, Reşit Bey başta olmak üzere hane halkından herkese mahsus selamlarımızı göndeririz. Allah'a emanet ol çocuğum. Hamiş, annen sürahisi yolda ziyan olan şerbet takımını lisan-ı münasiple evdeki emektar hanıma vermeni istiyor. Nihal değişmez ninnisine başladı yine. Ayda oğluma aydası, ne zaman değer faydası. Bu gece erken yatmak için izin isteyip çıktım odamıza. Başıma bir ağrı saplandı akşam üzeri, geçmek bilmiyor. Kapıdan çıkıyordum, çocuğu uyutacağım bahanesiyle o da koştu arkamdan. Yaz değmezse güz değer, acele etmesin babası. Etmiyor zaten, hep susuyor. 8. ayımız da bitti bitecek. Daha çocuğumuz. Reşit Bey'in günahını niye alıyorum peşin peşin? Benim olmuyor besbelli. Baştan aldı yine. Odalarının kapısını da açık mı bırakmış? Kulağımın dibinde sesi. Gece gündüz evin hangi köşesindeysem orada başlıyor ninniye. Çocuğun uykusu benim oturmama, kalkmama bağlı anlaşılan. Annem de hesap sormaya başladı mektuplarda. Hem kendi eliyle yazıyor artık. Millet mektepleri sağ olsun. 3. ayımızdı, eğri büğrü harflerle başladı sorgulama. Neden, niçin, hiçbir şey yapmıyor musunuz? Acaba onun mu, senin mi? Bakma sen kızım eskiden olmuşluğuna, bunca yıl geçmiş. Oturma öyle eli kolu bağlı gibi. Yalvardım kaç kez çocuk konusunda mektuplarda söz açmaması için. İstanbul'a geldiğimizde yüz yüze konuşuruz dedim. Yine değişen bir şey yok. Korkum biri Reşit Bey'in eline geçecek diye. Nasıl yüzüne bakarım bir daha? İlk yazda İstanbul'a gidelim diyordu kıştan. Mayıs geldi, sesi çıkmıyor. Gitmeye de korkmuyor değilim doğrusu. Asıl sorgulama orada bekliyor çünkü. Haklılar da belki. Olsa olurdu şimdiye. Yoksa erken mi? Bilmiyorum. Ya ben istiyor muyum olmasını? Sanki adet yerini bulsun diye. Bu eve niçin geldiğini, ne kadar kalacağını bilmeyen bir konuk gibiyim daha. Bir oyun oynuyoruz. Çocuk da bu oyunun gerekli bir parçası mı? Gönlümde öyle dayanılmaz bir istek. Yok, duymuyorum. Yeniden başladı. Kulaklarıma pamuk tıkasam yararı olur mu? Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Neyin öcünü alıyor benden? Bir şey yapmış değilim ki. Ne ona ne öbürlerine. Gelişiyle ailenin dirliğini bozdu demesinler diye hep dişini sıkan ben oluyorum. Numan ilk günlerdeki gibi. Ne daha yakın ne daha uzak bana. Ama Servet çok gerekmedikçe benimle konuşmamayı yeğliyor. Annemin, yüzü kara olanın içi de kara olur dediği geliyor aklıma ona baktıkça. Evde yok bu gece. Meyhaneye gidiyor sık sık. Reşit Bey'in canı sıkkın oluyor böyle gecelerde. Hemen hiçbir şey yemeden kalkıyor sofradan. Geçenlerde bir akşam küçük oğluna dert yandığını duydum. Kendim suç işliyormuşum gibi utanıyorum Nihal'den diyor. Eşrafa karşı da ayıp oluyor. Ne iyi ki Güzide eş olmamış bu iblise. Nihal hırçın ezdirmiyor kendini. Başkalarını ezmesin de. Güzide ufak tefek bir Tatar güzeli. Küçük adımlarıyla gölge gibi dolaşıyor evin içinde. Seviyorum galiba onu. Anne babasını çoktan yitirmiş, bir ablası varmış, görmedim daha yüzünü. Kendi 11, ablası 13 yaşındayken dayı evine sığıntı olmuşlar. 2 yıl geçti geçmedi, ablamı ağzı açlıktan kokan Nemrut bir havlucu çırağına verdiler diye anlatmıştı geldiğim zamanlar. Şimdi 3 çocuk eteğinde, dayak her gün başında. Bize bile bırakmazmış eniştesi. O gidiyor ara sıra. Numan'a verilirken düşüncesini soran olmamış Güzide'nin de. Ama o hiç yadırgamıyor bunu. Kendini ablasınınkinden de kötü evliliklere hazırlamışken dayısının kadim dostu Reşit Bey'in gelini olmak yetiyor ona. Abi gibi hoyrat da değil kocası. Daha ne? Sevgiymiş. Sesi çıkmaz oldu. Ya uyuduğumu sanıyor ya da söylemekten bıktı. Anlamadığım niye yalnız benimle uğraşır bu kadın? Eltisinin çocuksuzluğunu unutuyor da. Hiç olmamış değil Güzide'nin. Gelişimden 6 ay önce bir kız doğurmuş. Birkaç saat yaşamış ancak. Bir daha neden olmuyor peki? Olsa yaşayacak mı? Kim bilir? Belki ona da yapıyordur Nihal aynı şeyi. Acısını belli etmiyor kimseye. Ben ediyor muyum? Neden bilmem, asıl davasının benimle olduğunu söylüyor gönlüm. Bir de nedenini söylese. Yoksa beni kıskan... Aptal olma, neyin var kıskanılacak? Baban yerinde adama verilmişsin, çocuğun bile yok. Güzellikse o da güzel. Daha uzun boylu, bal saçlı, gök mavi gözlü. Gemlikli sanıyordum, Batum göçmeniymiş aslı. Karşı evde bir yakınları otururmuş eskiden. Kaç göçün yeni yeni kalktığı zamanlar görmüş sevmişler Servet'le birbirlerini. Reşit Bey yukarı geliyor. Herkesin ayak sesini ayırır oldum artık. O da mı erken yatacak? Belki de beni yoklamaya geliyor. Niçin İstanbul sözü etmiyor? Annemin kuşkusu doğru mu yoksa? Çocuk konusu açılacak diye mi kaçınıyor bizimkilerle karşılaşmaktan? Bunca yıl geçmiş. Numan bile 23'ünde. Yaklaşıyor, kapının önünde. Neden korkuyor? İkimiz adına da ben veririm hesabı. Ona soramazlar bir şey. Tıklıyor. Sesimi çıkarmayacağım. Uyumuş olamaz mıyım? Örtüyü kaldırmamışım, elbisem sırtımda. Uzandığım yerde uyuyakalmış sanır. Bir daha vuruyor. Ne bekliyor açıp girmek için? Kolu sarsıyor. Eyvah, ne yapmışım ben? Fırlıyorum yataktan, sürgüyü çekip kapıyı açıyorum. Uyandırdımsa kusura bakma diyor girerken. Ama kendi suçun iki gözüm. Ne diye sürgülersin içeriden? Çocuğunun safça korkularına için için gülen bir babanın sesiyle söylüyor bunları. Oysa ben sürgülediğimi hatırlamıyorum, utanıyorum. Söyleyecek bir şeyler arıyorum, bulamıyorum. Uyur gezer gibi yaptıklarımdan habersiz miyim? Anlatsam inanmaz ya da aklımın eksikliğine şaşar. Karyolanın kıyısına ilişiyorum, o da yanıma geliyor. Yüzüne bakamıyorum. Elini alnıma koyuyor. Geçti mi başının ağrısı? Hayır anlamında başımı sallıyorum. Geçmemiş. Ama unutmuşum ağrıyı. Neden sürgüledim sanıyor acaba? Niçin yaptım? Nihal'in arkamdan geldiğini, deli miyim ben? Sabaha kalmaz bir şeyciğin. Fakat üstü açık yatmakla iyi etmemişsin, o da serin. Üşümedim diyorum fısıltıyla. Sol yanıma oturuyor, başımı göğsüne çekiyor, elbisemin yakasını kavuşturuyor. O sırada çalan kapı zili irkiltiyor beni. Servet kör kütük gelmiş besbelli. Hiç çekmeden basıyor parmağını zile. O duymuyormuş gibi davranıyor nedense. Eli saçlarımın arasında geziniyor. Böyle yaptığı zamanlar hep ağlamak geliyor içimden. Zil sustu. Kapıyı açtılar anlaşılan. Ayağa kalkıyor, saatinin kösteğini açıp konsola koyuyor. Yeleğini çıkartıyor. Bir daha inmemek üzere gelmiş. Servet yukarı çıkıyor. Kalkıp karyolanın örtüsünü topluyorum. Sandığın üstüne bırakmaya gidecekken büyük bir gümbürtüyle sıçrıyorum. Reşit Bey koşup kapıyı açıyor. Bir şey göremeyince sofaya merdiven başına kadar da gidiyor. Oğlunun düştüğünü mü sandı yoksa? Bence odalarının kapısını tekmeyle kapattı. Geri geliyor, yavaşça örtüyor kapıyı. Servet'in bağırışı duyuluyor o anda. Nihal'in tiz sesi de karışınca anlaşılmaz oluyor söyledikleri. Çıkmaya davranıyor yine Reşit Bey, cayıyor sonra. Dönüp bana bakıyor. Bir şey demeden başını utançla öne eğiyor. Kapıyla konsol arasında gidip geliyor birkaç kez. Devrilen, kırılan eşyaların gürültüsüne Nihal'in çığlığı da karışınca duramıyor, fırlıyor sofaya. Çok kısa bir duraksamadan sonra karşı kapıya yürüyor. Yumrukluyor birkaç kez. Sesler kesiliyor, kapı aralanıyor, Servet görünüyor. Babasının konuşmasına zaman vermeksizin, yok bir şey diye tersliyor. Kendi işinize bakın siz. Yüzüne çarpılırcasına kapanıyor kapı. Omuzları çökük, başı öne düşmüş dönüyor odaya. Az öncekinden de utançlı duruyor şimdi karşımda. Kapıyı örtüp yanıma geliyor. Elimden tutuyor. Titrediğimi anlıyor mu bilmem. Karyolaya götürüyor, oturuyorum. Kucağımda kalmış örtüyü alıp fırlatıyor sandığın üstüne. Yanıma oturuyor. Dirseklerini dizlerine bastırarak başını avuçlarının arasına alıyor. Konuşmuyor bir süre. Neden sonra? Kavgacıdır oğlum diyor. Kabadır da biraz. Biraz. Bir de içince bin beter oluyor böyle. Ama onu da hoş görmek gerek yavrum. Anneme benzer çünkü. Başı dimdik, sözü taş misali ağır bir Türkmen kadınının, Peyker Hanım'ın torunu o. Eğilmez bükülmezdi annem. Naza siteme katlanmazdı. Ondan aldıklarının üstüne öksüzlüğün acısı geldi. 24'ündeydi anneleri rahmete kavuştuğunda. Aliye Hanım, hiç anmaz adını yanımda. Zehra Hanım'dan duydum bir konuşma arasında, güzelmiş de. Doğuştan zayıfmış yüreği. Geç anlaşıldı, çok geç. Numan'ın doğumunda ancak. İstediği kadar çocuklarım için evlenmedim desin, seviyormuş karısını. Unutamamış daha. Seni sevmiyor mu? Annemle Zehra Hanım'ın elinde büyüdüler. Karınları tok, sırtları pekti. Sevildiler de. Ama annelerinin yerini kim tutar? Yaratılışındaki dik başlılığı görüyordum Servet'in. Kırabilirdim istesem, yapamadım. Üstüne gidemedim. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.